Ayrım 33, sayfa 376. Çakal, Frederick Forsyth. Maurice Bouvier bir polis olarak bu örgütten nefret ediyor. Ama Albay Roland'ın yönettiği eylem bölümünün Korsikalılar Birliği'ne sık sık başvurduğunu biliyordu. "Bize yardımları dokunacağına inanıyor musunuz?" diye sordu bakın. "Bu çakal söylendiği kadar ustaysa," diye cevap verdi Roland. "Birliğin onu bulmakta herkesten daha başarılı olacağını kabul etmek zorundayım." "Paris'teki birlik üyelerinin sayısı kaç?" diye sordu bakan şüpheyle. "Aşağı yukarı 80 bin. Bazıları poliste görevli, birçokları gümrükte, toplum polisinde, gizli servislerde. Tabii çoğunluğu yeraltı çalışmalarını sürdüren sabıkalılar. Hepsi de mükemmel örgütlenmiş durumda." "Kendilerinden faydalanın," dedi bakan. Başka hiçbir teklifte bulunan çıkmadı. "Peki işte bu kadar komiser Lebel. Sizden bütün beklediğimiz bir at, adamın tarifi ve fotoğrafı. Sonra çakalın 6 saatten fazla dolaşamayacağına bahse girerim."
"Tam 3 günümüz kaldı," dedi Lebel yumuşak bir sesle.
"Açıklar mısınız?" diye sordu Max Verne. Lebel gözlerini birkaç kere kırpıştırdı. "Hepinizden özür dilemem gerekiyor. Bunu çok daha önce düşünmeliydim. Aşağı yukarı bir haftadan beri çakalın bir plan hazırlamış olduğu ve hangi gün başkanı öldürmeye kalkışacağı bana çok açık seçik geliyordu. Gatt'tan ayrıldığında niçin hemen papaz Jensen kılığına girmedi? Neden Valence'dan doğru Paris'e giden trene binmedi? Neden Fransa'ya gireli bir hafta olduğu halde bu süreyi gezmekle geçirdi?"
"Evet, niçin?" diye sordu bir ses.
"Çünkü harekete geçeceği günü seçti," dedi Lebel. "Komiser Ducre, başkanın bugün, yarın ya da cumartesi günü Elize Sarayı dışına gideceği bir yer var mı?"
Ducre başını salladı.
"Ya 25 Ağustos pazar günü?" diye sordu Lebel. Büyük masanın çevresinde oturanlar arasında bir kaynaşma oldu. "Çok açık," diye mırıldandı bakan. "Kurtuluş günü. Burada bulunanlardan birçoğunun 1944 yılı 25 Ağustos günü kendisine refakat ettiğini düşünüyorum da."
"Evet," dedi Lebel.
"Çakal da o günün General de Gaulle için hayatının en önemli günlerinden biri olduğunu biliyor. İşte beklediği gün, her ne olursa olsun başkanın halk içine çıkacağı gün."
"Çok haklı olmanız mümkündür komiserim. Bu durumda bence harekete geçirilen imkanlarla kendisini yakalayacağız. Haber alma kaynaklarıyla bağlantısı kesilen çakal kurtulmakta çok güçlük çekecek. Bu adamın adını bize bulun, kurtulamayacaktır elimizden."
Claude Lebel yerinden kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Diğerleri de dosyalarını topluyor ve onu izlemeye hazırlanıyorlardı.
"Bana bir şey daha söyler misiniz Lebel?" diye atıldı bakan. "Dinlenecek telefonun Albay St. Clair'in telefonu olduğunu nereden biliyordunuz?"
Kapının eşiğinde duran Lebel ölçülü bir sesle karşılık verdi.
"Bilmiyordum sayın bakanım. Dolayısıyla da dün gece kurul üyelerinden hepsinin telefonlarını dinlettim."
"İyi geceler sayın bakanım. İyi geceler dilerim baylar."
O gün akşamüstü saat 5'te Odeon alanındaki bir kahvenin terasında bir bardak biranın başında oturan ve kafasını kurcalayan sorunun çözümünü buldu. Bu çözüm yolu kaldırımda yürüyen iki genci görmesiyle aklına geldi. Biranın parasını ödedi, yerinden kalktı ve çıktı. 100 metre ötede aradığını buldu. Burası bir parfümeriydi. İçeri girdi ve bazı şeyler satın aldı. Akşamın 6'sında gazetelerin manşetleri değişti. Son baskılar 1. sayfadan şu haberi veriyordu. Güzel şato sahibisinin katili Paris'te gizleniyor. Baronesin 5 yıl önce verilen bir davette çekilmiş resmi haberi süslüyordu. Resim bir basın ajansının arşivlerinden çıkarılmıştı ve bütün gazetelerin 1. sayfalarının en iyi köşesinde yer alıyordu. Saat 6:30'da koltuğunun altında bir François gazetesiyle Albay Roland Washington sokağının yakınında dikkati çekmeyen bir bara giriyordu. Siyah favorili barmen ona keskin bir bakış yöneltti, hafif bir baş işaretiyle salonun öbür ucunda oturan adamı gösterdi. Adam yerinden kalkıp Roland'a doğru geldi.
"Albay Roland."
Eylem bölümü şefi başını salladı.
"Benimle gelir misiniz lütfen?"
Önden salonun öbür ucuna doğru yürüdü, dışarı çıkıp daracık bir koridoru izledi ve albayı bar sahibinin özel dairesi olması gereken birinci kattaki küçük salona kadar götürdü. Salonun bir ucundaki kapıyı vurdu, içeriden gelen ses "Girin" dedi. Kapı ardından kapanırken Roland içeri girmesiyle ayağa fırlayan adamın uzattığı ele yapıştı. "Albay Roland, memnun oldum. Ben Korsikalılar Birliği'nin yeni reisiyim. Anladığım kadarıyla bir adamın peşindesiniz. Ve bu..." Komiser Thomas Londra'dan saat 8'de Lebel'i aradı. Sesinden bezgin olduğu seziliyordu. Bütün gün bir dakika yerine oturmamıştı. Bazı konsolosluklar anlayış göstermiş, bazıları da büyük güçlük çıkarmışlardı. Ama kadınlar, zenciler, sarı ırktan olanlar ve cüceler bir yana bırakılırsa, Londra'da 8 yabancı erkek son 3 ay içinde pasaportunu kaybetmişti. Çabucak bunların eksiksiz listesini verdi, her keresinde de boylarını, ağırlıklarını, hangi ülkenin yurttaşı olduklarını, ten rengini, yaşlarını belirterek şunu ya da bunu listeden silmenin niçin mantıklı sayılmak gerektiğini bildirdi. "Sonunda iki kişi kalıyor, biri Norveçli, diğeri Amerikalı," dedi Thomas. "İkisi de uzun boylu, sporcu yapılı, yaşları da 20 ile 50 arası. Yalnız Norveçli sarışın ve bence çakal kendini Dagen diye yutturduktan sonra bir daha asıl saç rengine dönmemiştir. Ayrıca Norveçli Hyde Park'taki Serpentine üzerinde kayıkla gezerken pasaportunun cebinden suya düştüğünü söylüyor." Buna karşılık Amerikalı Londra havalarında beklediği bir dostunu gördüğünü sanarak uçuş pistini seyrettiği sıra içinde pasaportunun bulunduğu yol çantasının çalındığını resmen açıklamış bulunuyor. Ne dersiniz?
Sizin söylediklerinizin eşine cevabını verdi Lebel. Bu Marty Schulberg'le ilgili bütün ayrıntıları bana yollayın. Fotoğrafını Washington'daki pasaport bürosundan getirtirim. Katlandığınız bütün bu zahmetlerden ötürü size tekrar teşekkür ediyorum.
Akşam saat 10'da bakanlıkta ikinci bir toplantı yapıldı. Bu o güne kadarki toplantıların en kısasıydı. Bir saat önce bütün güvenlik örgütleri cinayet suçundan aranan Marty Schulberg'le ilgili gereken bilgileri almışlardı. Fotoğrafların da ertesi sabaha varmadan günlük gazetelere yetiştirilecek şekilde geleceği umuluyordu. Bakan Komiser Lebel'in başvurduğu bütün girişimleri çabucak sıraladı. Çakalın ertesi gün öğlene varmadan yakalanacağı umudunu veren bütün tedbirlerin alındığını belirtti. Sonra da Lebel'in başarısını ve ustalığını överek sözlerini bitirdi.
"Şimdi sizi kutlamama izin verin komiserim. Soruşturmanın sorumluluğu artık bütünüyle sizin sırtınızda değil, göreviniz tamamlandı. Bundan daha iyisi yapılamazdı, size teşekkür ederim."
Lebel tedirgin bir tavırla gözlerini kırpıştırmaya koyuldu, yerinden kalktı ve hoşgörüyle kendisine gülümseyen kurul üyelerine teker teker bakıp başını salladı. Sonra beceriksizce topukları üzerinde döndü ve salondan çıktı. Komiser Claude Lebel 10 günden beri ilk kez kendi yatağında yatabilecekti. Dairesinin anahtarını kilitle döndürdü ve yeniden kavuştuğu karısının ilk çığlıklarını karşılarken 23 Ağustos gününün başladığını bildiren mutfak saatinin çanı çalmaya başladı. 20. Kısım. Çakal gece 11'de gece kulübüne girdi. Hafif bir ışık altında soldaki duvar boyunca bir bar uzanıyor, duvarı önüne sürüyle bardak ve şişenin dizildiği bir aynayla kaplanmış bulunuyordu. Salon dibe doğru genişliyordu. Oraya 5'er 6'şer kişilik masalar yıldız biçiminde yerleştirilmişti. Barın önündeki koltuklarla arkalıksız yüksek iskemlelerin çoğu her zamanki müşterilerce doldurulmuştu. Kapıya en yakın küçük masalarda konuşmalar kesildi, sessizlik çabucak salonun dibine uzandı. Bir an sonra da müşterilerin büyük çoğunluğu girişte dikilen sporcu görünüşlü genci birer uzman gözüyle süzmeye koyuldu. Sonra bir takım fısıltılar, bir iki kıkırdama işitildi. Çakal tezgahın öbür ucunda boş bir tabure buldu ve üstüne tünedi.
"Şunu gördün mü hayatım?" diye mırıldandı ardında bir ses. "Sırt kasları müthiş."
Barmen yeni geleni daha yakından görmek için salınarak geldi. Boyalı dudaklarında bir gülümseme oluştu.
"İyi günler bayım."
Masalardan gülüşmeler geldi. Bir skoç dedi çakal. Keyiften uçan barmen salınarak uzaklaştı. Tam bir erkekti gelen, bu gece canları sıkılmayacaktı. Göz ucuyla salonun öbür yanında pençelerini sivrilten küçük çılgınları fark etti. Birçoğu dostunu bekliyordu ama aralarında boş olanlar da vardı. Bu yeni gelen diye düşündü, ortalığı birbirine katacak. Çakalın en yakın komşusu döndü ve belirgin bir merakla onu süzdü. Madeni parıltılar saçan altın sarısı saçları, genç bir Yunan tanrısı gibi küçük bukleler halinde alnına düşürülmüştü. Yunan tanrısıyla aralarındaki benzerlik burada bitiyordu. Sürmeli gözlerine, mercan kırmızısı boyalı dudaklarına, pudralı yüzüne rağmen bütün bu boya ne yaşlanmaktaki sapığın gergin yüz çizgilerini ne de bakışındaki sağlıklı olmayan doyumsuzluğu gizleyebiliyordu.
''Beni davet eder misin?'' dedi ince bir sesle.
Çakal ağır ağır başını salladı, sapık omuz silkerek arkadaşına döndü ve boğuk gülüşmelerin de karıştığı konuşmasına alçak sesle devam etti. Çakal ceketini çıkarmıştı. Elini viski kadehine uzatırken güçlü kasları gövdesini saran daracık spor gömleği iyice şişirdi. Barmen keyiften uçuyordu. İki yanlı biri mi? Hayır, mümkün değildi bu. Buraya girmez de öyle olsaydı. Cinsel sapıkların peşinde koşan bir herif de değildi. Zavallı Corinne'i geri çevirmezdi o zaman, hayır. Bu pek alışılmamış biriydi. Yaşlı bir sapığa yapışmak isteyen yakışıklı bir genç. Doğrusu gece iyi başlıyordu. Herifler gece yarısına doğru düşmeye başladılar. Salonu inceleyebilecekleri dipteki masalara yerleşiyor, zaman zaman barmene işaret ediyor ve mesajlarını kızlara yollamakla görevlendiriyorlardı kendisini.
Monsieur Pierre, sana bir şey söylemek istiyor sevgilim. Kendini göstermeye bak. Geçen seferki gibi de zırlama sakın.
Bir çeyrek sonra çakal seçimini yapmıştı. Salonun dibinde oturan müşterilerden ikisi epeydir kendisini izliyorlardı. Değişik masalara oturmuş, ara sıra nefretle birbirlerini süzüyorlardı. İkisi de orta yaşlıydı. Biri tombulcaydı. Küçük şiş gözleri yağ kümelerinin arasına gömülmüş, boynu pörsük kıvrımlarla yakasına taşmıştı. Diğeri ince, zarif, upuzun boyunlu ve kafasına ustaca yapıştırdığı uzun perçemleriyle kelliğini çok iyi gizleyen biriydi. Sırtında iyi dikilmiş bir elbise ve daracık bir pantolon vardı. Gömleğinin sol ağızlarını süsleyen bir dantel kümesi ceketinden dışarı taşıyordu. Boynuna gelişi güzel dolanmış ipekli bir atkı giyimini tamamlıyordu. Şişko barmene işaret etti ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Yüklüce bir bahşiş barmenin cebinde hemen kayboldu. Barmen oynak yürüyüşüyle tezgaha döndü.
''Şu bey kendisiyle şampanya içip içmeyeceğinizi soruyor.'' dedi iyice havalanıp uçları birleşen kaşlarıyla çakala.
Çakal bardağını tezgaha bıraktı. ''Bana hiç çekici gelmediğini kendisine söyleyin.'' dedi yüksek sesle. Dehşet dolu ohlar ve ahlar işitildi. Genç sapıkları birçoğu zarif hareketlerle yüksek taburelerinden inip konuşmanın tek kelimesini bile kaçırmamak için çakalın yanına sokuldular. Barmen gözlerini şaşkınlık ve ürküntüyle açmıştı.
''Ya ama size şampanya teklif ediyor hayatım. Burada kendisini çok iyi tanırız, para babasıdır. Müthiş bir isabet kaydettiniz.''
Cevap verecek yerde çakal taburesinden aşağı kaydı ve elinde skoç kadehiyle diğer orta yaşlı sapığa doğru yürüdü. ''Masanıza oturmama izin verir misiniz?'' dedi. ''Şu adam katlanılır gibi değil.'' Çakalın seçtiği sevinçten bayılacak gibi oldu. Birkaç dakika sonra hala uğradığı hakaretin etkisi altında olduğu anlaşılan Şişko öfkeyle bardan çıktı. Rakibi kemikli erinin yanında oturan Amerikalı'nın elinin üzerine gelişi güzel koymuş, yeni dostuna bazı kişilerin gerçekten çok iğrenç davranışları olduğunu anlatıyordu. Çakal ve arkadaşı saat 1'i geçe bardan ayrıldılar. Ancak birkaç dakika önce Frederick Bernard adındaki zayıf ve zarif sapık çakala nerede oturduğunu sormuştu. O da utanma ve sıkılma numarası yapıp yersiz, yurtsuz ve parasız bir öğrenci olduğunu itiraf etmişti. Bernard'ın da başına konan talih kuşuna inanası gelmiyordu. ''Mutlu bir rastlantı.'' dedi genç dostuna.
Güzel, çok iyi döşenmiş ve sakin bir dairesi vardı. Orada yalnız yaşıyor, kimse kendisini rahatsız etmiyordu. Kaba davranışlı bütün komşularıyla da ilişkilerini kesmişti. Genç Martin Paris'te kaldığı sürece evinde oturmayı kabul ederse çok sevinirdi. Bu kez büyük bir minnet ifadesiyle çakal teklifini kabul etmişti. Çıkmadan hemen önce de tuvalete kapanmış, az sonra kirpikleri boyalı, dudakları da kıpkırmızı çıkmıştı dışarı. Bernard büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Ama bardan ayrılıncaya kadar bunu göstermemişti, kaldırımda hemen itiraz etti.
''Bu boyalı halinle hoşuma gitmiyorsun hiç. Boyalı yüz seni bütün o iğrenç orospulara benzetiyor. Tabii halinle çok güzelsin ve boyanmaya hiç ihtiyacın yok.''
''Beni bağışla Freddy, seveceğini sanmıştım. Evine varır varmaz hepsini sileceğim.'' İçi rahatlayan Bernard çakalı arabasına götürdü, bavullarını alması için yeni dostuyla Austerlitz garına uğramaya da razı oldu. İlk kavşakta bir polis memuru yollarını kesti ve durmalarını işaret etti. Memur açık camdan başını uzatırken çakal iç lambayı yaktı. Adam onu kısa bir süre süzdü, sonra tiksintiyle başını çekti. ''Hadi yürüyün'' dedi dişlerin arasından araba hareket ederken, ardından da mırıldanarak ekledi. Pis tekerlekler. Gara varmadan hemen önce bir kere daha yolları kesildi. Polis kimliklerini istedi. Çakal hafif bir kahkaha koyverdi. ''Bütün istediğiniz bu mu?'' diye sordu anlamlı bir sesle. ''Defolun ulan'' dedi polis kenara çekilerek. ''Onlara böyle takılma'' diye itiraz etti Bernard alçak sesle. ''Başımızı belaya sokacaksın.'' Çakal bavullarını emanetten çekerken memurun nefret dolu bakışıyla karşılaştı ama hiç aldırmadı. Telaşsız yürüyüşle Bernard'ın arabasına dönüp bavullarını arkaya yerleştirdi. Apartmana giden yolda yeniden önleri kesildi. Bu kez Bernard'ın evine 100 metre kala bir kavşakta karşılarına çıkan iki toplum polisiydi. İşlerinden biri çakalın yanındaki pencereden eğildi ve hemen geriledi. ''Allah kahretsin, bu halde nereye gidiyorsunuz böyle?'' diye sordu. Çakal ağzını büzdü.
''Sence nereye gidebiliriz tontonum?''
Memur yüzünü buruşturarak doğruldu. ''Öf be, midemi bulandırdınız, basın gidin buradan.'' Arabanın kırmızı ışıkları yolun öbür ucuna doğru uzaklaşırken çavuş arkadaşına ''Kimliklerini istemem gerekirdi.'' dedi. ''Amma da yaptın'' diye itiraz etti öbürü. ''Bir baronezi becerdikten sonra temizleyen herif aranıyor, gezmeye çıkmış, iki o biçim değil.'' Bernard ve çakal saat 2'de dairedeydiler. Çakal salondaki divanın üzerinde yatmakta diretti. Bernard fazla üstelemedi ama genç Amerikalı soyunurken kapısının aralığından bir göz atmayı da unutmadı. Çelik kaslı bu New Yorklu öğrenciyi elde etmek zor. Ama çok tatlı bir işe benziyordu. Gece çakal divandan kalkıp çok iyi düzenlenmiş ve kadınsı bir zevkle süslenmiş mutfaktaki buzdolabına göz attı. İçinde bir kişiyi 3 gün doyuracak yiyecek bulunduğuna karar verdi. Ancak 2 kişiyi doyurmazdı buzdolabındaki besinler. Ertesi sabah Bernard gidip taze süt almak istedi ama çakal kahvesiyle konserve süt içmeyi daha çok sevdiğini söyleyerek bundan vazgeçirdi onu. Öğlene kadar dışarı çıkmadan evde gevezelik ederek oturdular. Öğlende çakal televizyonu açıp haberleri seyretmek için diretti. İlk haber Baroness de la Chalonnière'in katilini bulmak için 48 saat önce başlatılan geniş insan avıyla ilgiliydi. Freddy Bernard nefretle aykırdı.
''Ah, şiddetine hiç gelemem.''
Bir an sonra çakalın yüzü bütün televizyon ekranını kaplıyordu. Belirgin yüz çizgileri, kestane rengi saçları, kalın bağ çerçeveli gözlükler. ''Bu yüz'' dedi konuşmacım. ''Marty Schulberg adında Amerikalı bir öğrenci olan katilin yüzü. Kendisini gören ya da hakkında bilgi verebilir.'' Divanda oturan Bernard döndü ve başını kaldırdı. Yeryüzündeki son izlenimi Schulberg'in mavi gözlü olduğunu söylemekle konuşmacının yanlış yaptığı oldu. Çünkü üzerine eğilmiş demir gibi parmaklarla boğazını sıkan adamın gözleri griydi. Kısa bir süre sonra girişteki yerli dolabın kapısı Frederick Bernard'ın mosmor ve boğulurken çırpındığı sıra donup kalan suratının üzerine kapandı.
Salona döndüğünde çakal alçak masalardan birinin üzerinden resimli bir dergi aldı ve iki günlük bekleyiş için koltuğa yerleşti.
33. ayrımın sonu. Sayfa 387.